Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Ocak ayında kutuplara namaz ve oruç vakitlerini tespit için bir gezi yapmıştık. 70 derece enlemdeki Norveç'in kuzeyinde bulunan Tromso şehrine gitmiştik. O zaman güneş ufkun sürekli altındaydı. Geçtiğimiz Haziran ayında da, Haziran'ın 22'sinde de güneşin hiç batmadığı günlerde yine Tromso şehrine gittik. Orada da namaz vakitleriyle ilgili gözlemler yaptık. Dönüşte tabii çok yoğun bir çalışma yaptık arkadaşlarımızla beraber. Çalışmanın sonucunda bize göre kutup bölgesiyle ilgili çok güzel kriterler belirledik. En önemlisi bu kriterlerin tamamının Kur'an-ı Kerim'den çıkarılması ve Peygamberimizin sözlerine de uygun olmasıdır. Bir de insanların günlük hayatlarını rahat yaşayabilmelerine de imkan vermesidir. Bu işin tarihi seyriyle alakalı biraz sonra doçent doktor Sevret Bayındır bilgi verecek. Yani şu ana kadar neler yapılmıştır onunla ilgili bilgi verecek. İsterseniz önce seni mi dinleyelim?
Evet, değerli basın mensupları. Tabii Süleymaniye Vakfı neden böyle bir konuya yöneldi sorusu tabii zihinlere takılıyor olabilir. Süleymaniye Vakfı malumunuz din ve fıtratı esas alan bir vakıf. Dolayısıyla insanlığın bütün problemlerinin ki namaz vakitleri ve oruç vakitleri de bu problemlerden biri. İslam'ın temel esasları Kur'an-ı Kerim temelinde kitap ve sünnet bütünlüğü ilkesi esasından çözülmesi için çalışan, bu konuda bilimsel araştırmalar yapan bir vakıf. İşte bu konuya da bu bakış açısıyla yöneldik. Peki bu namaz vakitleriyle ilgili konu yeni mi gündeme gelmiştir? Hayır. Kaynaklarımızı araştırdığımız zaman konuyla ilgili literatürün Hicri 3. yani miladi 8. yüzyıla kadar indiği görülmektedir. Bizim temel hadis kaynaklarından Sahih-i Müslim ve Ebu Davud isimli kitaplarda bu konulara yer veren hadisler, rivayetler mevcuttur. Daha sonra 1889 yılında vefat etmiş olan Kazanlı El-Mercani adlı bir alim var. Bu alim bu konuya yönelmiş, müstakil olarak bu konuda bir eser yazmış. Bu eseri yine Sıddık Hasan Han isimli diğer bir alim bu eseri tekrar derlemiş, özetlemiş. Ve daha sonra yine vefatı 1949 olan Musa Carullah isimli bir Tatar alimi var. Bu alim de 1920'de 66. paralele giderek orada yaşamış ve bu konuyu acaba çözebilir miyim diye fikir yürütmüş. Türkiye'ye, günümüze geldiğimiz zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşlerine şahit oluyoruz. İlk defa Diyanet İşleri Başkanlığımız 1980 yılında Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği fetva heyeti ile birlikte Dublin'de, Brüksel'de bir konferans düzenliyor ve bu konferansta bu konu tartışılıyor. Fakat özellikle bu beyaz geceler dediğimiz beyaz gecelerin yaşandığı kuşaktaki imsak ve yatsı namazı vakti üzerine odaklanılıyor. Özetle bu toplantıda varılan sonuç takdir esas alınmalıdır deniyor. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2006, 2007 yıllarında yine konuya ilişkin kararları var. Fakat en son 2009 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu bir karar alıyor. Ama bu kararda 1980, 2006 ve 2007 yıllarında verilmiş olan kararlarla büyük oranda farklılık arz eden yeni görüşler ortaya koyuyor. Ve bu tabii o bölgelerde yaşayan Müslümanlar ve özellikle Türkler arasında çok büyük sorulara neden oluyor. Mesela daha önce örneğin imsak vaktini 1.30'da başlatanlar en son karara göre 1 saat 45 dakika sonra başlatıyorlar. Ve bunu mesela şöyle diyorlar, 2005 Ağustos'unda biz böyle yapar iken 2009 Ağustos'unda ne değişti? Güneşin hareketlerinde, ayın hareketlerinde bu kadar mı bir farklılık oldu da aynı vakitler 2 saate yakın bir süre değişiklik arz etti diye çok önemli sorular soruyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı dışında Avrupa merkezli, İrlanda merkezli Avrupa Ulema Konseyi isimli bir konsey var. Bu meşhur Yusuf El Kardavi'nin başkanı olduğu. Bu konseyin de bir kararı var. Özetle bu konsey yerküreyi bu problem açısından 3 bölgeye ayırıyor. 1-48 ile 62. paraleller, 2-62 ve 66. paralel arası kalan bölge, 3-66 ve 90. paralele kadar varan bölge. Bu bölgelerde sonuç olarak özellikle 66 ve 90 arasındaki bölgelerde takdir esasının kullanılmasını kabul ediyorlar. Peki neyi kastediyorlar takdirden? Söylenen şu, 66 ve daha yukarıdaki bölgelerde yaşayan insanlar 66. paraleldeki kendilerine en uygun meridyen üzerinde bulunan bölgenin vakitlerine kıyas ederek kendi vakitlerini belirlesinler veya Mekke saatini esas alarak saatleri belirlesinler diyorlar. Tabi burada takdir meselesi gündeme geliyor. Bu takdir birkaç seferdir kullanıyorum. Bu takdir nereden çıkıyor? Takdir de işte sözümün başlangıcında ifade etmiş olduğum Sahih-i Müslim ve Ebu Davud'daki bir hadiste geçiyor. Orada Peygamber Efendimiz'e soruyorlar ki ya Resulallah, işte günlerin bir yıl devam edebileceği bir zamanda biz namazı nasıl kılarız diye bir soru soruyorlar. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki takdir yapınız. Bu az önceki bahsetmiş olduğum hemen hemen bütün bu görüş sahipleri bu takdir yapınız ifadesini vakitlerin gerçekleştiği en uygun bölgeyi veya Mekke saatini esas alarak oraya takdir ederek problemlerinizi çözünüz şeklinde anlamış, yorumlamış ve Müslümanlara da bunu ilan etmişler. Fakat bu anlayış ne derece sahihtir, ne derece tutarlıdır, Kur'an-Sünnet bütünlüğü çerçevesinde ne derece bizim problemlerimize çözüm olabilir ve olmuştur? İşte bunun cevabını şimdi sanıyorum hocamızdan alacağız.
Şimdi bu takdir kelimesi son derece önemli bir kelimedir. O kelimeden dilimizde olan kader kelimesi vardır. Bu ölçü anlamına gelir. Takdir etmek, ölçüye uymak demektir. Müzzemmil suresinde Allah-u Teala gece ve gündüzün ölçüsünü kendisinin belirlediğini ifade ediyor. Diyor ki, gece 3 bölümdür. Ve diğer ayetlere de baktığımız zaman gecenin 3 bölümü bütün dünyada, bütün insanlık tarafından kabul edilen, yani insanların fıtratının kabul ettiği bölümler. 1. bölüm akşam dediğimiz güneşin batımıyla başlayan, havanın kararmasına kadar devam eden bölüm. 2. havanın kararmasından tan yerin ağarmasına kadar devam eden gecenin en uzun uykuyla ve dinlenmeyle geçirdiğimiz bölümü. 3.'sü de tan yerin ağarmasından güneşin doğmasına kadar devam eden bölümdür. Şimdi bunların her birisiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı bilgiler var. Ama bizim konumuz da doğrudan ilgili olan bir ayet var. Yani kutuplardaki gecelerin karanlık olmayabileceğini gösteren bir ayet var. Ya da beyaz gecelerin olacağını gösteren bir ayet var. Bu İsra suresinin 12. ayeti, yani 17. surenin 12. ayeti. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Gecenin ayetini sildik. Gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Bu hem Rabbinizin ikramını aramanız hem de yılların sayısını ve vakit hesabını bilmeniz içindir. Her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Tabii her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır demek, o vakitlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Kur'an-ı Kerim'de vermişizdir anlamına gelir. Şimdi burada ayet kelimesinin anlamı işarettir. Gecenin ayetini sildik demek, gecenin işaretini kaldırdık demektir. Yani biz şimdi gündüz ve gece diye düşündüğümüz zaman, bizim bu bölgelerde yaşayan insanlar için gece karanlığın bulunduğu dönemdir. Fakat ayet gecenin işaretini sildik dediği zaman anlamı şu oluyor, gecenin karanlık olması gerekmez. Şimdi bu ayeti bu bölgelerde yaşayan alimler anlamaya çalıştıkları için çok ciddi sıkıntılar çekmişlerdir. Mesela buradan örnek olarak büyük tefsir bilgini Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ı ben size söyleyeyim. O konuyla alakalı bütün görüşleri ve nakilleri verdikten sonra özet olarak şöyle diyor. Gecenin silinen işaretine karanlık denirse onun silinmesiyle aydınlık ortaya çıkacağı için gece gündüz gibi olur. Öyleyse ayı gecenin işareti saymak daha uygundur. Demek ki ay eskiden güneş gibi aydınlatıyordu. Allah onun bu özelliğini söndürdü ve bildiğimiz ay meydana geldi. Şimdi burada o kadar ciddi yanlışlıklar yapılıyor ki Allah gecenin işaretini sildim diyor. Bunlar gecenin, ay gecenin işaretidir diyorlar. Öyleyse ay silinmiş olması lazım. Ay diye bir şey kalmaması lazım. Ay var. Sürekli devam ediyor. Bu defa hayallerinde ayı bir güneş gibi düşünmüşler. Ayın işareti silinmiştir diyerek ayeti anlamaya çalışmışlardır ki bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığı gayet açıktır. Dolayısıyla bu İsra suresinin 12. ayeti açıkça gecelerin karanlık olması gerekmediğini ifade ediyor. Peki gece ile gündüzün ayırıcı özelliği nedir? Neden birisine gece birisine gündüz diyoruz? Madem karanlık olması gerekmiyor, madem beyaz geceler olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gündüzün ziya denen bir ışık var. Güneşten doğrudan doğruya güneşten gelen ziya denen bir ışık var. Gece bu ışık olmuyor. Gece aydınlık olabiliyor. Aydınlığa nur deniyor. Ama ziya denen ışık insanı rahatsız eden bir takım parçacıklar barındırıyor. Ama hayat için canlılığın devam etmesi için de son derece önemli olan bir ışıktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala geceye gölge adını veriyor. Diyor ki Rabbinizi düşünmez misiniz? Gölgeyi nasıl uzatıyor? Emretse onu hareketsiz kılardı. Bu geceyi nasıl uzatıyor meselesi tabii. Bir dakika şuradan şey yapayım. Şurada şey vardı. Bir. Tamam. Bakın şimdi şu resme, uzaydan çekilmiş olan bir resimdir bu. Bu ayet-i kerime tamamen bu resmi anlatıyor. Rabbini düşünmez misin? Gölgeyi nasıl uzatıyor? Gölgeyi nasıl uzatıyor? Yani geceye gölge diyor. Emretse onu hareketsiz kılardı. Güneşi de ona delil yapmıştır. Sonra gölgeyi yavaşça kendine çeker. Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yayılma vakti yapan odur. Şimdi gece aslında bir gölgedir. Fakat gölgenin karanlık olması gerekmez. O gölge olan gece bizim bölgelerimizde karanlık ama dünyanın bazı bölgelerinde aydınlık gölgeler oluyor. Yani onlara beyaz geceler diyoruz. O gecenin gündüzden farkı, aydınlığı var fakat gündüzün olan ziya yok. O ziya insanların ve canlıların dinlenmesine engel oluyor. Onun için gece olduğu zaman siz onu vücudunuzda hissediyorsunuz. Biz ekip olarak Güneş Tepe'de dolaşıyor ve birbirimize sorduk. Ben bir ara sordum. Şu anda ne oldu dedim arkadaşlara. Herkes bir durakladı. Güneş battı dediler. Halbuki güneş gökyüzünde. Niye battı? Çünkü üzerimizde bir rahatlık hissetmeye başladık. O güneşin rahatsız edici ışınları çekildi. Dolayısıyla insanlar bakıyorsunuz ki orada tabiat uyumaya başlıyor belli bir süre sonra. Ta sabaha kadar. Bir akşam bir dağın tepesinde, gözetleme kulesi olan bir yerde gözetleme yapmak için gittik. O şurada vardır. Bu değil ha. Yok, bu değil o. O bu değil. Neyse. Gözetleme yapmak için gittik. Dağın tepesine çıkarken güneşin battığını zannettik ama batmamış. Dağın tepesinde güneşi bütün açıklığıyla gördük. Tabii gece. Saat 12, 1, yarım yani hatta saat 3'e kadar değil mi orada bekledik. Güneş tepede dolaşıyor ama hava iyice soğudu. Hava iyice soğudu ve üşümeye başladık. Hepimiz kışlık elbiselerimizi giymiş olmamıza rağmen o değil. O değil. Şuna girersen bunun içinde bulursun. Hepimiz kışlık elbiselerimizi giymişiz. Kafamız kapalı, boynumuzda atkı var, her şey var. Ve üşüyoruz. Ben üşümemek için yürüyordum. Fakat orada güneşin tepede olduğunu görünce ben ciddi manada sarsıldım. Ve orada az önce okuduğum ayeti anladım. Yani Nisa suresinin 12. ayetini orada anladım. Demek ki gecenin karanlık olması gerekmiyormuş. Gece aydınlıkta olabiliyormuş. Şimdi biz sonuç olarak şunu ortaya anladık. Kur'an-ı Kerim geceyi 3 bölüme ayırıyor. Bu 3 bölüm dünyanın her tarafı için geçerli. Bu 3 bölüm dünyanın her tarafı için geçerli. Bir akşam, ikincisi sabah, bir de üçüncüsü uzunca insanların dinlendiği bölüm. Fakat az önce Servet Hoca'nın anlatmış olduğu namaz vakitleri anlayışında insanların dinlenmesine imkan verilmiyor. Mesela bakın şurada ben size şey yapayım. Şimdi şurada ben size bu sene 1 Ağustos'ta uygulanacak olan iki tane vakit vereceğim. Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan etmiş olduğu Tromso'daki namaz vakitleridir. Yani Servet Bayındır'ın az önce söylediği 2 saate yakınlık ilaveler yapıldıktan sonraki zamandır bu. Akşam güneş sabahleyin imsak saat 2.30'da oluyor. Yatsı 23'te oluyor. Şimdi 23 ile 2.30 arasında 3.5 saatlik bir vakit var. Bu 3.5 saatlik vakitte insanlar dinlenecek, kalkacak, yemeklerini yiyecekler ve sonra oruca başlayacaklar. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Halbuki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ısrarla vurguladığı gece insanların dinleneceğidir. Bu çok vurgulanıyor ısrarla. Ama hani Diyanet'in şu anda en uzun olarak belirlemiş olduğu gece vakti ki yani bütün takvimlerde en uzun olan vakittir. Ve bu da maalesef yani bir bilimsel bir gerekçeye dayalı olarak uzatılmış değildir. Tek gerekçesi insanlara kolaylık olsun diyedir. İnsanlara kolaylık olsun diye düşünürseniz o zaman hiç oruç tutmasınlar daha kolay olur. Yani böyle bir gerekçe olmaz. Ve alttaki de Rabıtanın, yani Mekke'nin takvimidir. Yine bir şeyde, 1 Ağustos'ta, yani bu sene pazartesi günü Ramazan orucuna başlayacak olan Tromso'daki, bizim gittiğimiz yerdeki kişiler saat 1.22'de oruca başlayacaklar. Yatsı namazında 00.07'de kılacaklar. Yani saat 12'yi 7 dakika geçe yatsı ezanı okunacak. Namazı, yatsı namazını kılacaklar. Bir de teravih kılarlarsa saat olacak 12.45. 12.45'ten evlerine girecekler. 1.22'ye kadar yemek yiyecekler, içecekler, yatacaklar, dinlenecekler. Ondan sonra oruca başlayacaklar. Şimdi dikkat ediyorsanız buradaki kriterler son derece yanlış. Şimdi takdir edilecekse Kur'an-ı Kerim'e göre edilmesi lazım. Bizim Süleymaniye Vakfı olarak diğer bütün ilmi kuruluşlardan temel farkımız şudur muhterem basın mensupları. Yani Allah'a şükür biz Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi olarak farkımızı hemen her konuda ortaya koyuyoruz. Temel farkımız şudur. Biz her konuyu Kur'an'ın kendi iç bütünlüğü içerisinde çözeriz. Kur'an'la sünnet arasında da tam bir bütünlüğü buluruz. Bu konuda da onu Allah'a şükür hallettik. Sizin elinizdeki basın bildirilerinde bunların özeti var. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada şunu esas alıyoruz. Bakın şurada bir animasyon var. Şu tam şunu ekvator alayım. Tam 90 derecede 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Mart ve 23 Eylül'de 0 derecede, affedersiniz, 0 derece ekvatorda güneş ufka dik olarak geliyor. Güneş ufka dik olarak geldiği için gece gündüzün uzunluğu 12'şer saat. Yani yaz kış 12 saattir ekvatorda gece gündüzün uzunluğu. Şimdi şurası tam kuzey kutup, 90 derece enlem. Burada da dikkat ederseniz doğu, batı, güney, kuzey diye bir kavram yok. Güneş tamamen ufka paralel olarak dönüyor. Şimdi ayetlere göre dünyanın her yerinde gece gündüz olması gerektiğinden burada da gece ile gündüzün uzunluğunun 12'şer saat olma zorunluluğu var. Şimdi şurayı, yani 0 derece ile 90 derece tıpkı 21 Mart'la 23 Eylül gibi gece ile gündüzün eşit olduğu zamanı gösteriyor. Şu 45 derece de mesela, şimdi bir başka vakte geçelim. 45 derece enlem, bakın üst taraf gündüzdür. Gündüzün en uzun olduğu vakittir. 45 derece enlem gündüzün en uzun olduğu vakittir. Bu yazın böyle. Şunu şey yapalım, kışa alalım. Kışın da gündüzün en kısa olduğu vakittir 45 derece enlemde. Dolayısıyla biz kuralları uyguladığımız zaman insanların 45 derece enlemden 90 dereceye kadar geceleri yatıp dinlenmesi için gece ile ilgili bütün kriterleri koyduğumuz zaman yapmamız gerekenin şu olduğu net olarak ortaya çıktı. Şimdi 21 Mart'ta 23 Eylül günün en kısa olduğu zamanlardır. 21 Mart'tan itibaren gün uzamaya başlar. 22 Ağustos'ta doruk yapar. İşte şimdi siz 45 derece enlemi 22 Ağustos olarak, mesela yaz için 22 Ağustos olarak düşünebilirsiniz. Ondan sonra geriye doğru dönmek gerekiyor. Yani kriterleri ekvatorla 90 dereceyi aynı kabul etmek zorundayız. İkisinde de gece gündüz 12'şer saattir. 45 dereceyi, bunun doruk noktasını kabul, doruk noktası kabul etmemiz lazım. 45 dereceden sonra adeta tepeden aşağıya doğru iner gibi 50 dereceye vardığımız zaman öbür taraftan 40 derecenin, kuzeye doğru 60 dereceye vardığımız zaman güneye doğru 30 derecenin, kuzeye doğru 70 dereceye vardığımız zaman güneye doğru 20 derecenin, kuzeye doğru 80 dereceye vardığımız zaman güneye doğru 10 derecenin namaz vakitleriyle, oruç vakitleriyle aynı olması gerektiği ortaya çıktı çalışmalarımızda. Dolayısıyla kutup bölgesinde senenin her günü gecenin uzunluğu bir insanın gece yatıp dinlenebileceği kadar oldu. Mesela bu Ramazan'da biz tabii çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimlerinden Profesör Doktor Adnan Ökten Bey sağ olsun onun başkanlığında arkadaşlarımız çalışıyor. Bizimle beraber bütün çalışmalarda bulundu burada, ona kendisine açıkça teşekkür ediyorum ve bütün ekibine de. Bu yapılan çalışmaların kriterlerini belirlemek, onun programını yapmak, ondan sonra detaylara inmek uzunca bir zaman aldığı için şimdi alelacele bu pazartesi günü Tromsa'da uygulanması gereken oruç vakitleri şöyle, hemen az önce çıkarılabildi. Çünkü bu kolay bir iş değil. İmsak vakti 5.32. Bu kriterlere göre. İftar vakti 19.19. Tromso'da oruç tutulması gereken zaman yaklaşık 14 saat. Gecede 10 saatlik bir zaman var. Dolayısıyla insanlar gece yatıp rahatlıkla dinlenebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olduğu gecenin 3 bölümünü rahatlıkla yaşayabilirler. Ve sabahleyin kalkıp işlerine gidebilirler. Şimdi bizi izleyen kişilere tekrar şunu söylemek istiyorum. Bizim namaz vakitlerini yapmamız, programları hazırlamamız, takvimi çıkarmamız zaman alacak. Çünkü elimizde bir namaz vakitleri programı maalesef yok. Zaten olsa da mevcut program bizim kriterlere uymaz. Onun için kriterlere göre Profesör Adnan Ökten hocamız hazırlıyor. Ama o zamana kadar ne yapalım, vakit iyice daraldı diyenlere şunu söylerim. 45 derecede enleme kadar bir şey yok. 45 derece enlemi geçtikten sonra 46 derece enlemde olan insanlar 44 derece enleme göre oradan geriye doğru sayım yapsınlar. 50 derecede olanlar 40 dereceye göre. 60 derecede olanlar 30 dereceye göre. 70 derecede olanlar 20 dereceye göre, 80 derecede olanlar 10 dereceye göre, kutupta zaten yaşayan insanlar yok, orası insanlar sosyal hayat için hiç uygun şartlarda değil ama oraya herhangi bir iş için gitmiş olanlar olabilir. Belki petrol aramak için ne bileyim platform kurmuş olanlar varsa, orada oruç tutmak isteyenler varsa onlar da kutup noktasında olanlar da tamamen ekvatordaki namaz şartlarına göre namazlarını kılsınlar ve oruçlarını tutsunlar. İnşallah en yakın zamanda da burada biz çalışmalarımızı yapıp sitelerimizden bunu ilan edeceğiz. Şu anda size açıklamış olduğum şeyler bizim için son derece yeni bilgilerdir. Ama bu bilgilerin bütün detayları Kur'an ayetleriyle ortaya konmuştur. Burası bilimsel toplantı olmadığı için ben o ayetleri teker teker size okumadım. Bu arada size bir şey daha göstermek istiyorum. Hayretin getirdiği. Şimdi bakın, mesela kışla ilgili bir şey göstereyim size. Şurada bir Tromso Üniversitesi'nin çekmiş olduğu bir resim var. Bir film var. Bir video filmi var. Bu 25 Ocak günüyle ilgili güneşin kısa süre gözüktüğü zamanlarla ilgilidir. Şimdi bu zamanda orada uygulanan namaz vakitlerini mesela diyor ki sabah namazı 6.27'de olur diyor. 6.27 diyor. Şimdi şuradan bakalım. Bakın şuradan görüyorsunuz. Siz de gözünüzle tan yerini ağardığını şimdi göreceksiniz biraz sonra. Bakın gördünüz mü? Tan yeri ağırdı.
Saat 1.25 şu an.
Evet. Yok, saat 7.50. Saat 7.50'de tan yeri ağrıyor. Ama orada 6.27'de bu insanları bir saat kadar önce namaz kıldırıp oruca başlatıyorlar ki bizim Türkiye'de de öyle. Şimdi geçen sene bilirsiniz oruca en az 40 dakika önce başladığımızı söylemiştik. Gene aynı şeyi söylüyoruz. En az 40 dakika önce başlanıyor. Kuzeye doğru gittikçe bu süre çok daha fazla artıyor maalesef. Yani bir başka problem de namaz vakitlerindeki ciddi problemdir. Oruç vakitlerinde de namaz vakitlerinde de çok ciddi bir problem var. Bu maalesef Osmanlılardan beri devam eden bir problemdir. Astronomi prensiplerine göre tespit edilmiştir tan olayları. Astronominin tandan kastettiği uzayın derinliklerindeki ışıkların kaybolmasıdır. Bir de notik tan vardır. O notik tan yani denizci tanı derler. Denizci tanından maksat da denizdeki bir karartının ilk önce görüldüğü andır. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılan namaz ve oruç tanı öyle değildir. Namaz ve oruç tanı aydınlığın çok netleştiği bir vakittir ki şu anda görüyorsunuz. Dolayısıyla bu senede Türkiye'de yine vatandaşlarımız çok rahatlıkla oruçlarını yani 40 dakika daha imsaktan daha sonrasına kadar rahatlıkla yiyebilirler. Ama 40 dakika sonra namaz kılmasınlar, 50 dakika sonra kılsınlar. Ben hep öyle yapıyorum. 1980'den beri, 80'den daha öncesinden başlamak üzere bugüne kadar biz aile olarak sabah ezanıyla başlarız oruca, sahur yemeye. Yani ezan okunur ya, imsakta ezan okunur, biz kalkarız, sahur yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz. Zaten o zamana kadar 40 dakika geçer. Ondan sonra 5-10 dakika daha bekler. Ondan sonra sabah namazımızı kılarız. Ondan sonra da işimize gücümüze gideriz. Bir bu hata var. Çok büyük bir hatadır. İkinci büyük hata da yatsı namazı vaktiyle alakalıdır. Yatsı namazı vakti yani şu anda Türkiye'de ve İslam aleminin birçok yerlerinde yatsı ezanının okunduğu vakit Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamberimizin hadislerine göre yatsı vaktinin bittiği vakittir, başladığı vakit değil. Dolayısıyla günlerin çok uzun olduğu bu günlerde insanların uykusundan bir de yatsıda maalesef fedakarlıkta bulunmaları istenmektedir. Yani imsaki en az 40 dakika erken arıyorsunuz, yatsıyı da en az bir yarım saat kadar geciktiriyorsunuz. Çünkü o saate kadar yatsı bitmiş olması lazım, ezan okununcaya kadar. Dolayısıyla insanların dinlenme vakitleri ellerinden alınmış oluyor. Bu da çok büyük bir problemdir. Şunu da söyleyeyim, ben merak ettim. Bu yatsı namazının vaktiyle alakalı olarak, mezhepler bu namazın vaktini sabaha kadar uzatamazlar. Çünkü ayet ve hadisler çok açık diye baktım. Hicri 7. asra kadar Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve Caferi mezheplerinde yani Şia da dahil akşam hava kararınca yani güneş ufkun 18 derece altına inince, -18 derece inince yatsı vakti bitiyor diyorlar. Fakat Hicri 7. asırdan itibaren hiçbir delile dayanmadan yatsı namazı sabaha kadar sürer denmiş. Ama bunda şu anda hala eski görüşte devam edenler Malikiler. Diğerlerinin hepsi bu görüşlerinden vazgeçmişler herhangi bir delilleri olmadığı halde. Osmanlılara gelince Ahmet Muhtar Paşa bu işin takvimini yapmaya başladığı zaman iş daha da zorlaşmış ve güneşin ufkun 21 derece altına indiği zaman, 21,5 derece altına indiği zaman yatsı namazı vakti başlamıştır diye bir takvim yapmıştır. Maalesef o takvim Türkiye'de bazı kuruluşlar tarafından hala uygulanıyor ve ben şahsen bunu o kuruluşlara da Diyanet'e de yaptığımız rasatta da defalarca göstermişimdir ama hala sonuca varılmış değildir. Neyse şimdi şuradan devam ediyoruz. Bizim için sonuç ta baştan beri vardır ama yani vatandaşımız açısından söylüyorum. Şimdi bakın Tromso'da şu tan yerin ağarmasıdır. Elimdeki vakitte bundan Bundan bir yaklaşık 59, evet, 1,5 saat önce tanyerini başlatmış oluyorlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi şurada güneşin doğması diye 10.02 diyor. 10.02'de güneş doğar diyor. Şimdi bakın siz oradan lütfen bakın. Doğmamış bir güneş bu kadar açık, bu kadar aydınlık yapar mı? Aydınlığı görüyorsunuz değil mi? Bakın şu anda 9.54 diyor. Pardon. Bir yanlışlık oldu. Dur bakayım. Bak şu anda güneş doğmuştur. Şu anda çünkü güneşin doğması bir dağın arkasından şeyin aydınlığın çıkıp batı ufkuna kadar yayılması şeklindedir. Ve saat kaç? 8.14 diyor ama burada güneşin doğuşu 10.02 diyor. Şimdi bakın 10.02'ye bakacağız havanın durumuna. Şimdi şurada bakın günün ortası. Güneşin doğma vakti değil ki bu. 11.57 öğlen namazı vakti tamam o normal o. Çünkü güneşin meridyen geçişi olduğu için o kolay tespit ediliyor bu öğlen vakti. Şimdi ikindiye bakın. 12.12 diyor ikindiye. Şu anda 12.06. Şimdi 12 yani ikindi henüz olmuş değil. Orada henüz ikindi olmuş değil. İkindi olması için bu güneşin halesinin batması lazım. İşte bakın çok kısa bir vakitte güneş gözüktü. Hemen kayboldu. İşte şu anda akşam vaktidir. Akşam namazı vaktidir şu anda. Bakayım saat kaç diyor? 15.40 diyor. Burada akşam vaktini 13.55 diyor. Dolayısıyla yani kriter olmayınca takdir etmek lazım deniyor. Tamam takdir etmek lazım ama takdiri sen yapamazsın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah her şeyi takdire göre yapar. Yani ölçüye göre. قَدْ جَعَنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا diyor Allah. Her şeye bir ölçü koymuşuzdur diyor. Dolayısıyla o ölçüyü Kur'an-ı Kerim'den almak zorundayız. Ölçüyü Kur'an-ı Kerim'den aldığımız zaman da şunu çok net olarak göreceğiz ki beyaz geceler diye bir kavram var. Kur'an-ı Kerim bunu ta baştan belirtmiş. Ama biz bu bölgelerde yaşayan insanlar olarak o ayetleri anlayamamışız. Şimdi Allah'a şükür biz ilgili bütün ayetlerden kriterleri çıkardık. İnşallah yakında bunu takvim olarak bastırıp ilan edeceğiz. Çünkü o çalışmalar kolay değil. Ve bu arada fizikçilere düşen bir görev var. O da 45 derece enlemin kuzeyindeki bölgelerde, o beyaz gecelerde gündüz ve gece güneşten gelen ışınların kalite farkını tespit etmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim bu ikisi arasında çok ciddi bir kalite farkının olduğunu gösteriyor. Gece gelen ışınların insana rahatsızlık vermediğini, gündüz gelen ışınların rahatsızlık verecek özellikler taşıdığını ama tabiat için son derece önemli olduğunu ifade eden ayetler var. Ve ben bu arada şunu da söylemek istiyorum sizin vasıtanızda. Dünyada biliyorsunuz büyük bir ateist grup var. Bana göre ateistler Allah'a inanmayan insanlar değillerdir. Yani bana göre değil, Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an-ı Kerim'in çok açık ayetlerine göre ateistler Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanan insanlardır. Ama inandıklarını söylemezler, o ayrı bir konu. Peki bu insanlar niye ateist oluyorlar? Bu insanlar kendilerine din diye takdim edilen şeyden hoşlanmadıkları için, kendilerine takdim edilen Tanrı anlayışından hoşlanmadıkları için, bazı insanların Tanrı'yı temsil edip Tanrı adına yetki kullanmasından hoşlanmadıkları için dinden kaçıyorlar. Şimdi ben bu ateist olan kişilere söylüyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanıyor ve diyoruz ki, biz Kur'an-ı Kerim'den kutup bölgesindeki bu kriterleri ortaya çıkardık. Buyurun siz de yaratılmış kitaptan yani tabiattan o kriterleri bir kontrol edin. Arkasından eğer doğru olduğunu görürseniz anlayacaksınız ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Tabii öbür taraftan da Müslümanlara da şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Kur'an sünnet bütünlüğüne dönelim. O zaman göreceğiz ki bütün problemlerimiz rahat bir şekilde halledilecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorular tabii soru alabiliriz. Tabii siz haklısınız. Yani bu ilk olduğu için zorunlu olarak şey yapıyor. Ben bir ilmi toplantı mahiyetinde bir basın toplantısı oldu ama ben bir işin tabiatından kaynaklanan bir zorunluluk. Sonuç olarak şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'e göre beyaz geceler vardır. Bunu İsra suresinin 12. ayeti açıkça bildirmektedir. Ama şimdiye kadar bu ayet farklı şekilde yorumlanmıştır. O sizin elinizdeki bildirilerde var zaten. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaşadığı her yerde gece 3 bölümdür. Akşam, sabah ve uykuyla geçen uzun bölüm. Dolayısıyla bu her yerde olmak zorundadır. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre geceyi ve gündüzü belirleyeceksek, ya gecenin ve gündüzün çok açık ve net kriterleri vardır. O açık ve net kriterlerin olmazsa olmazı gecenin dinlenme vakti olmasıdır. Şimdiye kadar yapılmış olan takvim çalışmalarında gece dinlenmeye elverişli olmayacak şekilde değerlendiriliyor. Halbuki o bölgede yaşayan insanlar geceyi pekala dinlenme vakti olarak geçiriyorlar. Yani şurada anlattığımız kriterleri çok rahat bir şekilde hayatlarında kullanıyorlar. Problem o şartları yaşayıp Kur'an-ı Kerim'i ona göre yorumlayacak olan kişilerin o bölgeye gidip uzun süre gözlem yapmamış olmalarıdır. Allah'a şükür biz de onu yaptık. Tamam mı özetleme?
Şu an nasıl tutacaklar?
Bir daha sorar mısınız?
Yani,
namaz ve oruç vakitleri, onu inşallah yakında biz hesap edeceğiz. Tabii dediğim gibi son derece zor bir konu. Yani siz de farkına vardınız yani işin zorluğunu. Ama biz sonuca vardık hamdolsun. Çok çalıştık çünkü. Ramazan yaklaştığı için bu basın toplantısını da yapmak zorunda hissettik kendimizi. Ama teknik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar bitene kadar vatandaşlarımız ya da o 45 derece enlemin kuzeyinde yaşayanların yapacakları şu. Kendi bulundukları enlemi 45 derece enlemin güneyine göre hesap edecekler. 50 derecedeyseler 45 dereceye 5 derece ilave etmiş olacakları için 50 derecede 45 dereceden 5 derece çıkarak 40 derece enleme göre oruçlarını tutacaklar, namazlarını kılacaklar. 55 derecedeyseler 45'in üzerine 10 eklediğiniz zaman 55 eder. 45'ten 10'u çıkararak 35 derece enleme göre hesap edecekler. Çünkü onların namaz vakitleri oldukça bellidir. Dolayısıyla 90 derece de tam ekvatora göre olacak. Böylece kutup bölgelerinde namaz kılmak, ızdırap olmaktan, ibadet, oruç tutmak, ızdırap olmaktan çıkıp zevke dönüşecek. Ve ben şunu da iddia ediyorum. Bundan sonra birçok kimse oruç tutmak için o bölgelere gidecektir yazın. Hayır. Her gece dinlenmeleri lazım. Yani Kur'an-ı Kerim her gece insan dinlenmesi gerektiğini defalarca tekrarlıyor. Dolayısıyla bütün bu kriterleri koyduğunuz zaman zorunlu olarak 0 derece enlemden yani ekvatordan 90 dereceye kadar uygulanan kriterin ekvatordan 45 dereceye kadar uygulanan kriterin o andan itibaren geri dönmesi gerektiğini gösteriyor. Tekrar 12 saate iniş olacak. Yani o 45 derece doruk noktası olacak. Oradan tekrar aşağıya doğru inerek 12 dereceye doğru inecek. Ama burada şunu da tekrar etmek zorundayım. Bu insanlar imsak vakitlerini tabii dediğimiz enlemlere göre hesap ettikleri zaman şunu kesin olarak bilsinler ki O saatte imsak olmaz. Çünkü maalesef imsak vakitleri astronomik tana göre belirlenmiştir. Astronomik tan zamanında yeryüzüne güneş ışınları gelmez. Doğu ufkunda güneş ışınlarının çok yoğun olduğu bir zamanda olur. Bunu da yakında inşallah bütün belgeleriyle birlikte sitemizde yayınlamaya çalışacağız. Çok yoğun olduğumuz için bütün arkadaşlarımız bütün çalışmaları yaptı ama henüz koyamadık. Bir de yatsı namazının çok geç kılındığını bilsinler. Yani herkes şunu bilsin ki ezan okunduğu zaman yatsı namazının son vaktidir, ilk vakti değildir. Sağ olun. Şimdi baştan söyledim. İster Diyanet'in olsun, ister Rabıta'nın olsun, ister başka kuruluşların olsun. Bunların yayınladıkları şeylerin bir Kur'an ve sünnet tabanı yok. Ve dolayısıyla insanlara gece dinlenme imkanı vermiyor.
Ama siz bir de yatsıyı örnek verdiniz. Sizinkinde akşam vakti
yazıyor. Ha, bizim orada sadece imsak ve akşam vaktinin olmasının sebebi yetiştiremedik. Arkadaşlarımız çalışıyor. Yani burada birçok kriter değişiyor. Program yapılması, yetişmesi, siz buraya geldikten sonra onlar çıkarıldı, size alelacele verildi. Yani bir hata yapılmaması için. Dolayısıyla onu inşallah arkadaşlarımız çalışıyor. Belki bize destek vermek isteyen gönüllüler de çıkabilir. İnşallah kısa süre içerisinde onları tamamlayacağız.